Ayrım 49.
B. Artı değer kavramı yerine artık kavramı. Marksist teoride artı değer, kar artı rant artı faize eşittir. Marx bazen buna devlet ve kilisenin geliri, verimsiz işçilerin ücretleri, metayı paraya dönüştürmenin maliyeti gibi öğeleri dahil ettiyse de, temel teorik şemasında bunları artı değer kavramına koymamıştır. Oysa tekel kapitalizminde Baran ve Sweezy'ye göre bunlar veya bu tür kategoriler o kadar büyük önem kazanmaktadır ki ihmal edilmeleri olanak dışıdır. Dolayısıyla artı değer yerine iktisadi artık kavramı yeni duruma daha uygundur. Artık en basit tanımıyla bir toplumun ürettiği ile bu üretimin maliyeti arasındaki farkı teşkil eder. Artığın büyüklüğü, verimlilik ve servetin bir toplumun amaçlarına erişmek için sahip olduğu özgürlüğün göstergesidir. Artığın bileşimi ise bu özgürlüğü nasıl kullandığını belirtir. Üretim kapasitesini genişletmek için ne kadar yatırım yaptığı, değişik yollardan ne kadarını ne yollardan israf ettiği, sayfa 9-10, toplumun geniş kapsamlı teorisini kurmak için önemlidir. Politik, kültürel ve ideolojik üst yapı artığı kullanış biçimine yakından bağlıdır. C. Artığın devamlı büyüme eğilimi. Dev anonim şirketlerin fiyat ve maliyet politikaları dolayısıyla artık hem mutlak hem nispi olarak toplam üretime oranla büyümek eğilimindedir. Baran ve Sweezy bunu şöyle açıklar. Tekel olmadıkları için anonim şirketler tek başlarına fiyatı tayin edemez. Fakat fiyat rekabeti önlendiği için yakın ikame mallarını satanların bir arada kârı maksimum yapacak fiyatın tespitinde çıkarları vardır. Bundan ötürü anonim şirketlerin hakim olduğu bir ekonomi, klasik ve neoklasiklerin konu ettiği geleneksel tekellerin fiyat politikasının etkisi altındadır. Diğer yandan fiyat rekabeti kaybolduktan sonra piyasa paylaşmasına dönüşen şirket politikasının dinamiği, maliyetin düşürülmesini teşvik etmektedir. Bu bakımdan üretim tekniği değişmesi için sürekli dürtü yaratmakta, etkisi fiyat rekabetinden farklı olmamaktadır. Sonuç azalan maliyetlerle kâr marjlarının devamlı yükselmesidir. Eğer toplam kârı toplumun iktisadi artığı ile özdeş sayarsak, artığın sistem geliştikçe mutlak ve nispi olarak büyüdüğü söylenebilir. Bu bakımdan kapitalist ekonominin zaman içinde geçirdiği evrim, rekabet varsayan klasik Marksist azalan kâr haddi kanunu yerine tekel kapitalizminin büyüyen artık kanununun ikame edilmesini gerektirir. D. Artığın mahsedilmesi gereği. Tekel kapitalizmi kendisiyle çelişkiye düşen bir sistemdir. Zira devamlı büyüyen bir artık yarattığı halde sistemin düzgün işlemesi için gerekli yeni tüketim ve yatırım alanları yaratmakta başarısızdır. Mahsedilemeyen artık yaratılmayacağına göre tekel kapitalizminin olağan durumu durgunluk, stagnation'dır. Bu da var olan emek ve maddi kaynakların sürekli eksik kullanımı demektir. Sistem karlılık eğrisi üzerinde mahsedilebilecek artıktan daha fazlasını yaratmayacak kadar düşük bir seviyede çalışmalıdır. Karlılık eğrisi sürekli yukarı kaydığı için de denge çalışma seviyesi aynı şekilde düşecektir. Eğer kendine bırakılırsa tekel kapitalizmi gittikçe daha derin bir sürekli depresyon balçığına düşer. Sayfa 108. Tekel kapitalizminin meselesi, iktisat kitaplarının belirttiği gibi kıt kaynakların en iyi nasıl kullanılabileceğinin araştırılması değil, aşırı bol kaynakların yarattığı malları nasıl kullanacağıdır. Bu bakımdan sistem artığın mahsedilmesini sağlayacak çeşitli yollar yaratmıştır. E. Artığın mahsedilme yolları. Sürekli durgunluktan kurtulmak için sistem artığı mahsedebilecek bir mekanizma yaratmıştır. Bu da yeni talep yaratılması ve mevcut talebin genişletilmesi, kamu harcamaları düzeyinin yükseltilmesi ve buna bağlanan militarizm ve emperyalizm, Her bir halde kaynakların ziyanını sağlayacak çeşitli yollardan artığın mahsedilmesidir. Böylece sistemin durgunluktan kurtulması, yaşaması sağlanmaktadır. 1. Talep yaratılmasının rolü. Tekel kapitalizminde malların mahsedilmesini sağlamak için fiyat indirimi söz konusu değildir. Bunu sağlama yolu satış çabasının arttırılmasıdır. Reklam, markalar, mal çeşitlenmesi, paketleme ve benzeri satış çabasını gerçekleştirmede başlıca araçlardır. Her ne kadar geleneksel refah teorisi, reklamı kaynak ziyanı, tüketici gelirinin azalma nedeni, tüketicinin gerçek seçenekler arasında özgürce seçim yapmak olanağının yok edilmesi sayıyorsa da, tekel kapitalizminde durum farklıdır. Tam kaynak kullanımı olmayan bir ekonomide, tüketim harcamalarını yükselterek artığı mahsetmeye yardımcı olduğu unutulmaktadır. Ayrıca reklam bir mal için talebi yükselttiğinde yatırımı da teşvik eder. Tüketim ve yatırım düzeyini yükselttiği için de gelirin reklam olmasaydı gerçekleşecek gelire oranla daha yüksek bir düzeyde belirlenmesini sağlar. Reklam, tüketicinin kafasında sürekli olarak yeni mallara sahip olmak gerektiği kanısını yaratır. Teknik değişme yeni mallar yaratmadığı zaman da reklamla düşsel yeni mallar piyasaya sürülür. Satış çabasının toplumun toplam geliri ve üretim yapısı üzerindeki etkisi olumludur. Vergi geliriyle karşılanan dengeli bütçe çarpanı teorisinin incelediği kamu harcamalarının etkisine benzetilebilir. Zira reklam firmalarında verimsiz emek kullanımı bu yoldan artmaktadır. 2. Kamu harcamalarının rolü. Firmaların artığı mahsetmekte satış kampanyalarıyla oynadığı rolü devlet daha büyük çapta oynar. Fakat tekel kapitalizminin artığı mahsetme yolları gittikçe daha yıkıcı, daha etkinlikten uzak olmaktadır. Zaman içinde devlet artığın daha büyük kısmını mahsetmekte, kamu harcamalarının gayri safi milli hasılaya oranı yükselmektedir. Böylece devlet eğer kendisi mahsetmeseydi yaratılmayacak olan bir kısım artığın yaratılmasını sağlar. Yani mahsedilen artık klasik maliye teorisinin ileri sürdüğü gibi özel artıktan bir indirim değildir. Zaten bunun içindir ki kamu harcamalarının artan payına firmalar karşı koymazlar. Asıl sorun bu payın gittikçe artıyor olmasından değil, artan harcamaların hangi alana yapılacağından doğmaktadır. ABD demokrasisinin toplumsal güç yapısı, kamu harcamalarının toplum refahına yönelmesini önler niteliktedir. Nedeni bu alanlarda devletin özel girişime rakip duruma düşmesidir. Artan refah harcamalarıyla sınıf ayrıcalıklarının bozulmasıdır. Oysa klasik kamu görevlerinin başında gelen milli savunma giderleri için böyle bir hal söz konusu değildir. Bu olgu, artan kamu harcamaları oranının da artan bir oranının milli savunma giderlerine ayrılması sonucunu vermektedir. 3. Militarizm ve emperyalizmin rolü. Kapitalizm başlangıçtan beri uluslararası düzeyde ulusların güçlerine göre sıralandığı hiyerarşik bir sistem olmuştur. Öyle ki bir veya birkaç öncü metropol tepede, tamamıyla bağımlı sömürgeler tabanda ve bu ikisinin arasında farklı bağımlılık derecesinde ülkeler bulunur. Kapitalist sistemin uluslar sıralamasında Baran ve Sweezy'ye göre her ülke kendinden bir aşağı olanı sömürür. Tabandakilerin ise tabii sömürebileceği hiçbir ülke yoktur. Sömürenlerle sömürülenler arasında ve sömüren rakipler arasında düşmanca ilişkiler vardır. Bir metropolün sömürme düzeninin zirvesi, rakiplerini fiilen bertaraf edebildiği sömürü alanı imparatorluğunu oluşturur. Bu sömürme sıralamasında tabandakiler hariç her ülkenin durumunu muhafaza etmek veya iyileştirmek için askeri güce ihtiyacı vardır. ABD oligarşisinin muazzam askeri gücünün nedeni hem bu imparatorluğunu sürdürmek hem de sosyalizmin ilerlemesine karşı koymaktır. Toplumsal ve politik düzeni korumak için bu oligarşinin yaptığı taahhüt askeri ihtiyacı tanımlar. F. etkinlikten uzak bir sistem olarak kapitalizm. Kapitalist sistem, hem bir hareket rehberi hem de ahlaki ölçüt olarak eşitlerin mübadelesi ilkesine dayanır. İdeolojisi bunu evrensel davranış ilkesi sayar. Fakat bu ilke kapitalizmin hayat süresi içinde akılcılık açısından iflas etmiştir. Sistemin birimleri gittikçe daha akılcı yöntemlerle çalışıyor olsa da, anonim şirketlerin bilimsel yönetimi gibi sistemin bütününde akılcılık artmamaktadır. Mallar üretim maliyetlerine göre değil, kar maksimumlaşması ilkesine göre fiyatlandırılmakta, bu ilke potansiyel bolluk içinde darlık yaratmaktadır. Bunun sonucu reel maliyetleri sıfır olsa da emek ve maddi kaynakların atıl kalmasıdır. Zira potansiyel üretimleri karşılığında piyasada mübadele edilecek eşitler yoktur. Dünyanın en gelişmiş ülkesi olan ABD'de nüfusun bir kısmı, az gelişmiş ülkelerde nüfusun çoğunluğu açlıktan, hastalıktan kırılırken, ABD'de potansiyel üretimin reel maliyeti sıfırdır. Kaynakların büyük kısmı ziyan olurken, kaynakların iktisadi kullanımı çabası akılcılığın reddi demektir. Akılcılık eksikliği toplumun her kesimini kapsar. Öyle ki akılcılık bilginin her alanına yayılırken, burjuva düşünce toplumun geniş kapsamlı gelişmesi konusunda değişmez, eski değer yargılarını muhafaza eder. Bunlardan biri serbest girişim kavramıdır. Merkantilist loncalar karşısında rekabetçi kapitalizmin serbest girişimci niteliği olsa da, bu kavram tekel kapitalizmin de anlamını kaybetmiş, ancak dev anonim şirketlerin tekelci güçlerini yürütmeyi sağlar hale gelmiştir. Baran ve Sweezy için aynı olgu demokrasi kavramında geçerlidir. Despot monarşiye karşı nispeten daha büyük sayıda burjuvazinin politik gücü ele geçirmesi olayı toplumda önemli bir değişmeyi gösterir. Bunun için demokrasi kavramı geçmişte bir anlam taşımıştır. Ancak büyük iktisadi güce sahip, politik kültürel alanları denetim altında tutan bir oligarşinin kararlar aldığı yeni toplum için demokrasi deyimi, politik güçle ilgili gerçekleri saklamaktadır. 3. Yeni Marksist Tahlilin Kaynakları. Baran ve Sweezy'nin çağdaş ABD kapitalizmini incelerken kullandıkları tahlil araçlarının büyük kısmını Marx'tan almadıkları açıktır. Tekelli rekabet, Keynes'kil efektif talep, Galbraith'in bolluk toplumu tahlili veya kısmen Marksizme mal ettiğimiz emperyalizm teorisi, kurdukları modelin bel kemiğini oluşturur. Nasıl Marx klasik iktisat okulunun tahlil araçlarını içerdikleri çelişki dolayısıyla kapitalizmi yermek, bu sistemin sonunda çökeceğini göstermek için kullanabilmişse, çağdaş Marksistler de Marksist olmayan çağdaş iktisat teorisini tekel kapitalizmini yermek için kullanmaktadır. Geliştirilen teorinin içerdiği çelişki, kendisine tepki olan düşünce akımına gerekli öğeleri sağlamaktadır. Böylece de bir tahlilden çıkarılan sonuç tahlili yapanın toplum felsefesine bağlı gözükür. Örneğin liberal öğretide, TRŞ'de, kâr maksimumlaşması akılcılık ilkesi, oysa Baran ve Sweezy'nin teorisinde akılcılıktan uzaklaşma nedenidir. Veya ex-ant anlamında tasarruf fazlası, kamu harcamalarıyla telafi edildiğinde Keynes kapitalist sistemin yine ideal olduğu görüşündedir. Oysa tekel kapitalizminin teorisinde büyüyen artık sadece tek bir ülke ABD değil, bütün dünyada olumsuz etkiler yaratan bir sonuç haline gelir. Aynı şekilde Galbraith de ekonominin bütün kesimlerinde rekabetten uzaklaşılmış olması güçler dengesi yarattığı halde bu teoride bütün bir sistemin yergisine temel teşkil eder. ABD toplumunun büyük üretim potansiyeli Galbraith'in savının aksine toplumsal sorunların çözümleyicisi değil yeni sorunların kaynağı sayılır. İlginçtir ki Baran ve Sweezy'nin teorisinde sınıf çatışması artık kapitalizmin temel çelişkisi diye gösterilmez. Bolluk aşamasındaki ABD'de sınırlı bir milli gelir bölüşümünden doğan çatışmadan konu etmenin anlamı kalmamıştır. Sistemin yergisi sürdürülse de Marx'ın emek değer teorisinin burada söyleyebileceği pek bir şey yoktur. Çağdaş Marksizm, çağdaş kapitalizmin evrimine uymuştur. Yergisini buna göre yapmakta, sistemin çelişkilerini buna göre saptamaktadır. Ancak Baran ve Sweezy'nin teorisi de temel bir çelişkiyi içerir. Marksizme göre sosyalizm kapitalizmi izleyecek evrim aşamasıdır. Komünizm de ancak sonsuz bolluğa erişildiğinde gerçekleşebilecektir. ABD kapitalizmi ise ulaştığı teknoloji düzeyiyle dünyada potansiyel de olsa bolluk aşamasına ulaşabilmiş tek toplumdur. Sistemi yererken Baran ve Sweezy tekel kapitalizminin ulaştığı büyük üretim gücünü de kabul etmektedir. 39. Marksist az gelişmiş ülkeler teorisi. Asya tipi üretim tarzı. Marx ve Engels kendi iç çelişkileriyle gelişen kapital birikimi ve teknik değişmeye bağlı dinamik bir evrimi olan çağlarının kapitalist toplumları dışında durgun ve geri toplumların bulunduğunu gözlediler. Günümüzde tarihçiler, toplum bilimciler, iktisatçılar Asya, Afrika ve Latin Amerika'daki ülkelerin farklı yapısını belirtmek için geçimlik ekonomi, köylü ekonomileri, doğu toplumları, yarı feodal yapılar gibi terimlere yaygın biçimde başvurmaktadır. Marx ve Engels bu toplumlarda üretim tarzının ve evrim şemasının farklı olduğunu belirtmek, bunları kapitalist toplumdan ayırt etmek için Asya tipi üretim tarzı deyimini kullandılar. Yakın zamanlara kadar Marksist yayın dünyasının ihmal ettiği bu üretim tarzı bir ara tekrar önem kazandı. İlginçtir ki toplum tarihlerinin bir aşamasında Asya tipi üretim tarzı niteliklerini gösteren toplumlardan Marx'ın ve Lenin'in bir ara yarı Asyalı diye niteledikleri Rusya dışında hemen tümü bugün az gelişmiş veya yarı sanayileşmiş ülkeler düzeyindedir. Tabii günümüzde katıksız veya bozulmamış şekliyle bu üretim tarzını hiçbir yerde gözlemek mümkün değildir. Ancak çeşitli etkiler altında bozulmuş şekilleri gözlenebilir. Bununla beraber hangi etkiler altında nasıl bozulduğunun, hangi üretim tarzına doğru evrildiğinin incelenmesi, az gelişmişlik olgusunu ve bu ülkelerin ikili yapısının kaynağını anlamamıza yardım edebilir. 1. Asya tipi üretim tarzı kavramı üzerine açıklama. A. Kavramın önemi. Asya tipi üretim tarzı kavramı hem Marksist teori hem az gelişmiş ülkeler bakımından önem taşır. Önemi temelde 3 noktada toplanabilir. A. Marx ve Engels kapitalizmi gelişme dinamiğini kendi iç çelişkileriyle içsel endojen güçlerle yaratan bir üretim tarzı. Fakat Asya tipi toplumları bu iç dinamizmden yoksun veya iç dinamizmi zayıf toplumlar olarak nitelemiştir. Buna göre ancak sistem dışı egzojen etkenler bu ikincilerde gelişme uyarabilir. Yaptıkları bu ayrım kapitalist toplumlarla bugünkü az gelişmiş ülkeler arasındaki farklara ışık tutucu niteliktedir. B. Ancak dış etkiler Asya tipi toplumlarda gelişme uyarabildiğine göre bunların evrim şemasının Batı toplumları için çizilen kölelik, feodalite, kapitalizm, sosyalizm tek yönlü şemadan farklı olması olağandır. Bu olgu Marksist toplumsal evrim şemasının tek değil çok sayıda olması demektir. Asya tipi toplumlar konu olduğunda çok yönlü evrim şemalarının bulunabileceğini, bunun birincilerden farklı olabileceğini ortaya koyar. C. Nihayet üçüncü nokta sömürme olayının kapitalist toplumla Asya tipi toplumda gösterdiği farklardır. Birincilerde üretim araçları özel mülkiyetine bağlı ve kişisel olan sömürme, ikincilerde farklı bir şekilde ortaya çıkar. B. Kavramın evrimi. Klasik iktisatçılar, bu arada özellikle A. Smith ve C. S. Mill, Batı Avrupa toplumları dışında farklı yapıda toplumların bulunduğunun farkındaydı. Doğu despotizmi, Doğu toplumu, Asyalı toplum gibi deyimler altında Hindistan, Çin, eski Mısır ve benzeri gibi Batı Avrupa'dan büyük yapısal farklar gösteren toplumları incelemişlerdi. Marx bu kavramı 1853 yılından itibaren Engels'le beraber kullandı. Asya toplumlarının iktisadi yapılarıyla ilgisini Asya sistemi toprak mülkiyeti, Asya tipi üretim tarzı veya Asyalı üretimden bahsederek belirtti. Hindistan ve Çin'i sırasıyla Asya toplumu ve Asyalı üretimle niteledi. Çarlık Rusyası'ndan da yarı Asyalı diye bahsetti. Lenin 1914'e kadar bu kavramı kullanarak Tolstoy'un konu ettiği Rusya'yı Asya sisteminde saydı. 1905 ihtilaliyle Doğu durgunluğunun sona erdiğini söyledi. Fakat 1917'den itibaren kölelik, feodalizm, kapitalizm, evrim şemasını kabul ederek Asya sistemini ihmal etti. Bu evrim şemasına bağlı olarak Stalin, Çin'deki tarım düzeninden bahsederken feodal deyimini kullandı, Asya tipi toplum kavramını uygulamadı. Sovyet ideologları 1931'de bu kavramı reddettiler. Böylece Asya tipi toplum kavramı 1914'ten itibaren Marksist yayınlarda kullanılmaz oldu. Marx'ın özel mülkiyete dayanan Batı toplumları için çizdiği evrim şemasındaki aşamalar Doğu toplumlarına da uygulandı. Kavramın hatırlanıp kullanılması İngiliz Marksist-Leninist düşünürü R.P. Dutton 1940'ta bunu canlandırmasıyla olmuştur. 1950'den itibaren Sovyet ideologları bunu en önemli teorik katkı olarak nitelemiştir. Bu bakımdan kavram Marx ve Engels tarafından Doğu toplumları için kullanılmış olsa da Marksist yayınlar bunu 35 yıl ihmal etmiştir. Wittfogel'e göre bu ihmalin nedeni ideolojik olup Asya tipi üretim tarzının kolektif sömürmeye dayanmasıdır. Eski SSCB veya Çin gibi Asya tipi üretim tarzlarından evrilen toplumlarda despot nitelikte iktidarı elde tutan bürokrat bir sınıfın sosyalist kolektif mülkiyet biçimleri üzerinde kurulabileceğini göstermesidir. Sosyalist sistemde de iç çelişkilerin bürokratlar-halk ayrımı biçiminde devam ettiğini ortaya koymasıdır. 2. Asya tipi üretim tarzı teorisi Marx, Godelier, Wittfogel. Marx'ın eski çağ köleliği, feodalizm veya Germanik ve Slovenik üretim tipi gibi kapitalizm öncesi üretim tarzları arasında ayırdığı bir üretim tarzı da Asya tipi üretimdir. Ancak Sav'a göre bu üretim tarzı ve bunun yarattığı üst yapı kurumları Asya ülkeleri dışındaki topluluklarda da bulunur. A. Ayırıcı nitelikleri. Asya tipi ilkel topluluktan daha gelişmiş, düzenli üretim artığı yaratabilen bir evrim aşamasını temsil eder. Toplumun temelini dağınık, dışa kapalı, kendine yeter köy komünleri oluşturur. Bunların içinde tarımla zanaat arasında iş bölümü olsa da çeşitli topluluklar arasında iş bölümü gelişmemiştir. Toprağın mülkiyeti işleyen kişilere ait olmayıp bir üstün otoriteye, hükümdara aittir.